Evet, eğer hatırlarsanız aylar öncesi, ne demek aylar, bir buçuk sene oldu artık. 1. Korintliler mektubundan okuyorduk ve oradan şimdi devam etmek istiyorum bugün. Kaos Kilisesi Korint. Siz sanıyorsunuz bizim toplantı berbat, bizim toplantı kaos. İncil'i okumadınız. Odakiler bizden 10 kat daha ziyan durumdaydı. Ve Rab gene de hani onları uyarıyor. Pavlus'un ağzından konuşuyor. Kutsallar, ey kutsallar diyor. Kardeşlerim diyor. Sizin için her daim teşekkür ediyorum. Bugün okumak istiyorum 3. bölümden ayet 16 ve 17. Sadece 2 ayet. Bugün konuşacağız özellikle önderler için. Çünkü nasıl o zamanlar birçok önderlerin işi zararlıydı. Aynı biçimde bugün de birçok kişiler kendine önder yapıyor, pastörü yapıyor. Daha başka ne gibi adlar uyduruyorlar kendileri için ve onların işi kiliseye zarar veriyor. Kilise zarar versin, bozuyor, yok ediyor. Önderlerin sayesinde kiliseler yok oluyor. Ve bugünkü konumuz bu. Allah'ın evini yıkanlar. Konu bu. Bölüm 3, 16 ve 17. Siz biliyorsunuz Allah'ın evi sizsiniz. Ve kutsal ruh aranızda oturuyor. Bir kişi Allah'ın evini yıkarsa Allah da onu yıkacak. Çünkü Allah'ın evi kutsaldır ve Allah'ın evi sizsiniz. Ne kadar ağır sözler. Allah da bu kişiyi yok edecek. Nasıl eski antlaşmada Rab ne zaman öfkesi kalktı birçok insanı yok etti. Hayatlarına son verdi. Gencecik yaşta öldürdü onları. Çünkü onun öfkesini kaldırdılar. Ve şimdi yeni antlaşmada Pavlus aynısını konuşuyor. Eski antlaşmada kim kutsal bir eşeğe dokunursa o lazım da ölsün. Antlaşma sandığına dokunan kişi ölmeliydi. Ölümü hak etti. Ve Pavlus şimdi aynısı diyor. Bugün kiliseye dokunan, kiliseye yok eden kişi Allah aynı biçimde onu öldürecek. Ne kadar ağır sözler. Ve diyeceksiniz, aa bana ne? Ben önder değilim. Demek bu sözler benim için geçerli değil. Onu deme. Her bir imanlının, her bir gerçek imanlının bir sorumluluğu var. Çok kişi kalkıp kendini önder yapıyor ama sen nasıl tepki gösteriyorsun? Her şeyi boyun eğecek misin? Yoksa diyecek misin Rabbin istediği başka? Bu da konu birlik için oluyor. Pavlus bu da 3. defa bu konuya değiniyor. Ve diyor ki insan tutmayın. Toplulukta ayrım yapmayın. Ne gibi? Okuyoruz 1. Korintliler 1, 12, 13. Mektubun başında şöyle diyor. Çünkü biriniz ben Pavlusçuyum diyor. Ve başkası ben de Apollosçuyum diyor. Madem öyle siz beden düşüncesi içinde değil misiniz? Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça gerilmedi ki. Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz? Ve gene Korintiler 3, 5 diyor ki Apollos da kimdir ve Pavlus da kimdir? Sadece hizmetçidirler. Her ikisi Rab'bin verdiği fırsattan aracı oldular. Siz imana gelesiniz. Durum neydi? Bölüm 1'den 5'e kadar Pavlus uzun uzun anlatıyor ki ayrım yapmayın. Aranızda insan tutmayın. Bu ayrımcılık yani sizi yıkacak. Bir toplulukta 4 fraksiyon oldular. 4 ayrı grup oluştular. Herkes bir önder tutardı. Ve bu önderler başka apostolan adlarını kullandı. Ben Pavlusçuyum, ben Apollosçuyum, ben Kifasçıyım ve de ben Mesihçiyim. Yani 4 kişinin adını kullanarak önder kişiler böyle çıkıştılar. Durum neydi? Bu söz derken hani kim Allah'ın evini yıkarsa Allah da onu yıkacak. Ne durumda konuştu? Bir önceki bölümde bir önceki ayetler okuyalım. 1. Korintliler 3. bölüm ayet 11'den 15'e kadar. Ve Pavlus burada bir benzetme biçiminde önderlik hakkında konuşuyor. İyi bir önder ne yapmalı? Şöyle diyor. 3, 11, 15'e kadar. Koyulan temel İsa Mesih'tir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. Şimdi bu temelin üzerinde kişi ev kaldırmaya kalkıyor. Kimisi altın, gümüş ve kıymetli taşlarla, kimisi gene tahta, ot ve kamışla. Herkesin işi belli olacak. O gün o işi ilan edecek. Çünkü ateşle açığa çıkarılacak. Ve herkesin işi nasıl olduğunu ateş onu ölçecek. Eğer kişinin kaldırdığı ev ayakta kalırsa bir karşılık alacak. Eğer kişinin işi yanarsa o zararını çekecek. Gene de kendisi kurtulacak. Yalnız ateşin içinden geçmiş gibi kurtulacak. Ya diyeceksiniz ne demek istiyor burada? Bir ev konusu var. Bir ev yapmak konusu. Ve anlıyoruz bu herhangi bir ev değil ki. Tabii ki bu ev konusu Allah'ın evi. Tapınak. Sanki sonra bir temel dökülüyor. Ve bu temelin üzerinde iki dülger, iki inşaat ustası aynı anda bina kaldırmaya kaldırıyor. Aynı temel aynı. Ama bunun üzerinde iki tür bina kaldırıyor. Ya da bir binanın iki yarısı diyebiliriz. Ve bunların farkı nedir? Temel aynı ama farklı materyal kullanıyorlar. Kaliteli ve kalitesiz. Altın, gümüş, değerli taşlar. Öbür tarafta tahta, ot ve kamış. Yani kalıcı ve kalıcı değil, geçici materyaller. Evet ve en başta ikisi de iyi görünüyor. İkisi de ev kaldırıyor. Dışarıda baktığın zaman o ikisi çok çabuk, ikisi güzel ev yaptılar. Ama ateş düştü mü o zaman belli olacak kim daha akıllı iş yaptı. Ateşin içinden geçerek her bir ustanın yaptığı işi belli olacak. Eğer yanarsa diyor bu usta zarar görecek. Eğer kalırsa ona ödül verecek. Bu ateş olabilir yeryüzündeki problemler. Nasıl mesela Matta 13'te bu dört toprak benzetmesinde derin olmayan sıva toprak var ya kayalı toprak. O da yazıyor tohum ekildi ve çok çabuk büyüdü tohum ama sonra ne oluyor? Güneş yakıcı sıcak gelince kavrulup yok oldu. Aynı biçimde ateşin içinde geçerek diyor ki ve o da yazıyor. Nedir bunlar? Sözden için çekiler ve kovalamalar. Eğer Rabbin sözü için, imanlı olduğu için çekiler başlarsa, zor günler gelirse, hükümet yasak ederse, o zaman bakalım kim kalacak? Bu topluluk kalacak mı? Yoksa imanlılar hepsi küsküs mü olacak? Böyle olursa, hani azıcık ateş, azıcık zorluk, azıcık baskı gösterecek bu önderin kurduğu bina, yani başlattığı topluluk nasıl bir durumda? Ya da en sonunda en büyük bir ateş olacak. Yani yeryüzünde çok rahat geçersek de, yaşarsak da ateşten kaçamayız. Her bir imanlı, her bir imansız, her bir insan ateşten geçerek sonsuzluğa geçecek. Rab her önderin işini yargılayacak. Bu da mesela oluyor kaliteli ve kalitesiz. Ne demek istiyoruz burada? Gerçek imanlı ve gerçek imanlı olmayan. İşte bu önderin işi. Bunların arasında bir ayrım yapmak. Tabii biz 100% tam olarak diyemeyiz. Sen yüreğinde iman görüyorum. Ama ne kadar görebilirsek, bir insan ne kadar meyvasını görürsek ona diyeceğiz meyveleri görüyorum ve seni vaftiz ediyorum. Sen benim için imanlısın. Ve böyle bir davranış yaptık mı? O zaman bu önder kilisesini kaliteli materyalle kaldıracak. Gerçek imanlılar. Öbür taraftan var kişi kalabalık olsun. Değil mi? Gelin yürüyün. Herkes vaftiz olsun. Herkes imanlı. Haleluya. Ve ne oluyor? Bunlar dediğimiz gibi ot ve kamış geçici, yanan materyaller. Evet. Ama buradaki ayet başka bir şey. Bu önder diyor kurtulacak. O bir hata yaptı. Evet. Hani ama Paulus gene diyor ki bu önder kurtulacak sanki ateşin içinden geçerek. Evet bu hata yaptı. Lazım böyle davranmasın. Ama Rab demiyor madem sen bu hani imanlı olmayanları hepsini içeri soktun o zaman problem değil demiyor. Ama kurtulacak. Ama şimdi başka bir durum var. Ayet 17'de şöyle okuyoruz. Bir kişi Allah'ın evini yıkarsa Allah da onu yıkacak. Demek bu başka bir şey konuşuyor. Bu değil yani zayıf kişileri içeri toplantının içine bırakmak. Bu kişi aktif olarak topluluğa engel oluyor. Bu aktif olarak onların düşmesine sebep oluyor. Ne oluyor burada? Herhalde Korint'te de aynısı oldu. Pavlus ayrıldıktan sonra Apollos onun işini devam etti. Ve şimdiye kadar okuduğumuz ayetler sanki Apollos'a saklanan bir şamar. Hey Apollos sen ben gittim sen devam ettin ve uygunsuz kişileri bıraktın toplantının içinde. Tamam Rab seni ateşe yollamayacak sen kurtulacaksın ama bundan sonra Sen yani bu kişileri bıraktın ve Rab onları yargılayacak. Bir kişi Allah'ın evini yıkarsa Rab da onu yıkacak. Herhalde Paulus ayrıldıktan sonra ve Apollos da ayrıldıktan sonra konuşma yeteneği güçlü olan birisi ya da birkaç kişi gelip insan filozofluğuyla, insan felsefesini dayanan öğretişler yaymaya başladı. Korint'teki imanlılar da onun sözlerine bayılıp ona taptılar. Ay ne güzel konuşuyor. Bir göresen vaazlarında Allah'ı gökten indiriyor. Ama hiç anlamadılar ki bu konuştuğu sözler kulağa ne kadar hoş gelse de Rab'den değil. Şeytanın sözleri. Fark edemediler. Evet. Ve Pavlus bu kişinin, bu adamın işini nasıl değerlendiriyor? Bir kişi Allah'ın evini yıkarsa. Sen bu felsefe sözlerle, sen bu kulağa hoş gelen öğretişle bütün kiliseyi yıktın. Kiliseyi yıktın derken imanlıların imanını düşürdün. Yok olmalarına sebep oldun. Ve bu da yazıyor bir kişi Allah'ın evini yıkarsa ve o söz iki tercüme edilebilir. Bu iki anlam kaçabilir. Bir tarafta diyor bir kişi Allah'ın evini kirletirse Rab da onu kirletecek. Ya da yıkarsa Rab da onu yıkacak. Çünkü gerçekten kutsal bir tapınağı düşün. Sen onu lekelediği zaman sanki onu bozmuş oluyorsun. Tabii duvarlar duruyor, taşlar duruyor ama Allah'ın önünde bu bina artık yok oluyor. Onun için lekelemek ve yıkmak aynı anlamda. Evet, bu da bazı hakikatleri şimdi araştıralım. En birinci bakalım tapınak. Allah'ın evi nerede? Bunu soracağız şimdi. Rabbin evi nerede? Tapınak nerede? Allah nerede oturuyor? Ve tapınak derken gökte demiyoruz. Yeryüzünde Allah nerede oturuyor? Rab nerede? Rabbin evi nerede? Ve diyor 3:16 bize çok büyük bir hakikat söylüyor. Siz biliyorsunuz Allah'ın evi sizsiniz ve kutsal ruh aranızda oturuyor. Ve şimdi küçücük bir araştırma yapalım. Bu tapınak sözü İncil'de nasıl geçiyor? Ve her bir imanlı bunu lazım bilsin ve bunu farklı olarak yani bunun anlamlarının derecelerini bilmeli. En birinci, Allah'ın evi nerede? İsa geldikten sonra İsa kendi bedenini gösteriyor. Ve diyor ki benim bedenim Allah'ın evidir. Bu tapınağa yakın, ben onu 3 günde yeniden yapacağım derken Yuhanna 2:19 ne demek istiyor? Ve yeni imanlıyken bunu alamazdım. Burada taştan yapılmış kocaman bir bina var. Bizim mahalleye kadar büyük bir areal. Ve diyor ki bunu yıkın, ben onu yeniden kaldıracağım. Tamam, ben dirileceğim demek istiyor ama bağlantı nerede? Ama sonra anladım ki Rab demek istedi ki İsa bu tapınak boş. Asıl Allah evi, asıl tapınak benim bedenimdir. Allah benim içinde oturuyor. Ve bu söz için zaten onu öldürdüler. Bu büyük hakikat için. İsa öldükten sonra, dirildikten sonra, göğe gittikten sonra ne oldu? Onun bedeninde tapınak varken ondan sonra yok mu oldu? Tapınaksız mı kaldı dünya? İkinci anlam, artık görüyoruz İsa'nın içinde olan her bir imanlı, çünkü bu söz çok kullanılıyor İncil'de, İsa'da, İsa'nın içinde. İmanlı, Mesihçi ve gerçek imanlıyı konuşuyorum. Bir toplantıyı ziyaret edin ama gerçek bir imanlı diyor. Mesih'te bulunuyorsunuz. Mesih'in parçalarısınız. Nasıl bir bedenin hücreleri var, klepkaları var, milyarca. Aynı biçimde milyonlarca kişi İsa Mesih'in hücreleri oluşturuyor şu anda. Evrensel kilise diyoruz buna. Evrensel, bütün dünyayı kapsayan kilise. Mesela Efesliler 4. bölüm. Ayet 4'ten 6'ya kadar şöyle diyor. Tek bir beden vardır ve tek bir ruh vardır. Nasıl da tek bir umuda çağrıldınız, tek bir Rab vardır, tek bir iman vardır, tek bir vaftiz vardır ve tek bir baba Allah vardır. En başta ne diyor? Tek bir beden var. Bu evrensel kilise Pentekost gününde başladı ve İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar devam edecek. Demek bütün bu zamanı kapsıyor. Ve aynı zamanda bütün geografiyi, bütün coğrafyayı kapsıyor. Arjantin'den Sibirya'ya kadar, Alaska'dan Yüzüne Afrika'ya kadar, tamam mı? Bütün yeryüzü ve bütün zamanları o yerde ve bu zamanlar içinde kim gerçek Mesihçi ise o evrensel kilisenin bir parçasıdır. Bu ikinci anlam. İsa'nın bedeni evrensel kilise diyoruz. Ama devam ediyor. İncil'de başka anlam var. Tapınak nerede dersen, üçüncü anlam imanlının bedeni. Tek tek. 1. Korintiler 6:15. Yoksa bilmez misiniz ki bedenleriniz Mesih'in parçalarıdır? Madem öyle, kalkıp Mesih'in parçalarını ve yolsuzun bedenini parça yapayım mı? Olamaz öyle şey. Evet. Mesih'in parçaları, Mesih'in bedeni yeni tapınaktır ve sen de bu bedenin içinde bir parça olduktan sonra senin de bedenin diyor Rabbin tapınağıdır. Allah'ın tapınağıdır. Evet, bu individual tek tek her imanlı onun tapınağıdır. Mesih'in tapınağısınız. Evet. Ama şimdi dördüncü anlama geliyor. Biz sadece herkes tek tek Mesih'in bedenini parçalar. Yani Mesih'in bedeni bir parçası olarak bizim bedenimiz de tapınak olsun. Dördüncü alan yerel kilise. Ne demek istiyoruz? Yani 1. Korintiler 3:16'daki anlam yerel kilise. Bir yerde. Bir grup Mesihçi, yani tövbe etmiş, yeniden doğmuş, aklanmış kişiler bir yerde oturup sürekli toplandı mı? Ve birbirlerini bağlandılar mı? O zaman Rab özel bir anlamda onların arasında oturuyor. Değil sadece sen kendi evinde tapınak oluyorsun. Biz hepimiz birlikte bu grup insanlar değil sadece bütün dünyada ama biz bugün burada yani sürekli toplanan imanlılar bir tapınak oluşturuyoruz. Rab o zaman özel bir anlamda onların arasında oturuyor. Evet, Rab sanki kendine yeryüzünde bir ev hazırlıyor. Bu ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamalıyız. Ne kadar büyük bir hakikat olduğunu anlamalıyız. Çünkü insanın içinde, hatta imanlıların içinde hep böyle bir eğilim var, bir tendansiya var. Hani görünen şeylere aldanalım. Her halkta tapınaklar, tanrıların insanlarla buluşturulduğu yani yerler yapılırdı. Sen bir tanrıyla bağlantı kurmak istediğin zaman onun tapınağına gidiyorsun. Başka yerde onu bulamazsın. Ancak orada. Onun için Rab zaten yani yüzlerce sene razı gelmedi. Taştan yapılmış bir ev olsun. Süleyman, Davud'un oğlu Süleyman ne zaman Yeruşalim'deki tapınağa yani Allah evinin açılışını yaptı. Onu okuyoruz 1. Krallar 2. Tarihler kitaplarında. 1. Krallar 8:27 büyük bir konuşma yapıyor. Şimdi bu kocaman tapınak yapıldığı ilk defa herkes coşuyor. Binlerce hayvan kurban olarak kestiler. Hani diyor dereler aktı kandan. Öyle bir gün. Ve o açılışını yaparken aynı Süleyman şöyle konuşuyor. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen gökleri, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? O anladı ki ne kadar da yeryüzünde bir şey yapsak aslında gerçek değil bu. 2. Tarihler 2:5. Yapacağım tapınak büyük olacak. Çünkü Tanrımız bütün tanrılardan büyüktür. Ama ona bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü o göklere, göklerin göklerine bile sığmaz. Ben kimim ki ona bir tapınak yapayım? Ancak önünde buhur yakabilmek için bir yer yapabilirim. O bile anladı ki gerçek anlamda hiçbir yeryüzünde yapılmış hiçbir taş binası gerçek anlamda tapınak olmaz. Ama bizimkiler nasıl? Zayıfız, aldanıyoruz. Altın yaldızlı, kocaman beyaz mermer taşları gördük mü? Ne diyoruz? Ah, gerçekten Allah burada. Her insanın içinde öyle bir refleks var. Şimdi iki yol var. Bu bedensel, bu putperest düşünceye mi kapılacaksın? Yoksa İncil'e mi güveneceksin? Apostolar bile ne zaman çıktılar Yeruşalim'den? Dediler, İsa görüyor musun ne kadar büyük taşlar? Ve gerçekten bu bir taş 6-7 metre. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir toplantı yerimizin yarısına kadar bir tek taş. 40, 50, 60 ton. O kadar büyük taşlar. Ve hepsi deli oldular. Hatta bütün dünyadan Yahudiler para yollayıp plaklar yaptırdılar. Altından plak. Üzerinde atlarını bir dua yazdırdılar. Ve onları dışarıdan asardılar. Yani insan zamanındaki Herodes'in tapınağının üzerine. Zamanla doldu bütün orası. Altın plaklarla. Ve güneş battığı zaman sanki yanardı. O kadar ihtişamlı, güzel, görünüşü güzel bir yer o. Ve kişi buna aldandı. Ey Allah orada. Ve biz bugün aynı durumdayız. Bugün yine birçok kişi aldanıyor. Ey duydun mu? Yeruşalim'de yeniden tapınağı yapacaklar. Evet. Ama Pavlus ne diyor? Sizsiniz. Pavlus demiyor sadece. Allah bir grup insanlara da oturuyor. Ama nasıl bir grup insan? Kimi gösteriyor? Hani dersen, grup insan anladık, duhovnu, ruhsal tapınak anladık. Hani dersen, Yeruşalim Kilisesi, hepsi Yahudiler, tamam. Allah onlara da oturuyor. Ama Pavlus'un burada yazdığı bu sözler, bütün Yahudiler için bir skandalıydı. Onların suratında bir şamarıydı. Hayır, Korint. Korint kasabası. Ulan uyan, ne demek istiyorsun Pavlus, sen deli misin? Orası o zamanın Las Vegas'ı. O zamanın Sodom ve Gomorra'sı. Korint. En berbat kasaba. En berbat insanlar, en günahlı insanlar. Oradaki imanlılar tezlere kadar putlara tapardılar. Ve bugüne kadar domuz yiyorlar. Pavlus nasıl diyorsun Allah evi orasıymış, bu insanlarıymış. Onlar mı? Onlar mı Allah'ın evi olsunlar? Yetmiyor o. Ama bak onların durumu. Yani İsa geldikten sonra bir onların durumuna bak. Hala günahlarda devam ediyorlar. Zayıf imanlı. Çok hataları var. Çok eksiklikleri var. Çok günahları var. Ve sen diyorsun bunlar mı Allah'ın tapınağı? Olamaz. Görüyor musunuz? Pavlus sanki Colin derken bizi kastediyor. Stolypinov. En berbat at. Bütün Bulgaristan'da tüp tükürüyorlar bu adı duyunca. Ama diyor ki siz kutsallarsınız, siz Allah'ın evisiniz. Ve her bir toplantı öyle düşünmeli. O bizim standartımız olsun. Biz burada rastgele toplanmıyoruz. Rastgele bir ara sıra İncil'i okumuyoruz. Biraz oradan buradan bir şeyler öğrenmiyoruz. Hayır, biz Allah'ın eviyiz. Ve Paulus çok sert olarak diyor ki, madem böyle, madem gördük nasıl Kral Nebukadnezar geldi, İsa'dan 587 sene önce o tapınağı yaktı ve Yahudilerin baş düşmanı oldu. Ve nasıl İsa konuştuktan sonra, yani Pavlus aşağı yukarı bu sözleri yazdıktan 15 sene sonra Romalı General Titus gelecek ve Yeruşalim'deki tapınağı ikinci defa olarak yıkacak ve bütün Yahudilerin baş düşmanı oldu. Şimdi aynı fikri düşünün. Pavlus diyor ki, eğer bir imanlı kalkıp da kendini önder yaparsa ve o yerel topluluğu yıkarsa aynı Nebukadnezar gibi olacak. Allah'ın baş düşmanı. Çok sert sözler bunlar. Peki bir kişi Allah'ın evini nasıl yıkabilir? Bu ne demek oluyor? Bir kiliseyi nasıl yıkarsın? Ve yerel topluluğu Allah'ın tapınağı olarak nasıl yıkabilirsin? Bunu biraz soracağız. Ve dört ayrı yol var. Birincisi, tabii ki en birinci aklımıza gelen, bu da 30-50 kişi isek, bir kişi şimdi dışarıda gelirse, hepimizi öldürürse silahla, o zaman ne olacak? Kimse kalmayacak. Topluluk yok olacak, öyle değil mi? Ve bu birinci anlam, imanlıların bedenlerini yok etmekle topluluğu yok edebilirsin. Şimdi, yanlış anlamayalım. Rab söz verdi Mata 16'da, ölüler devletinin kapıları ona dayanamayacak. Ama bunu konuşmadı yerel kilise için, bunu konuştu genel kilise için. Yani bütün dünyada şeytanın gücü yok, ölümün gücü yok, komünistlerin, Müslümanların gücü yok, bütün imanları yok etsin. Bu hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman, hiçbir kuşakta İsa Mesih'i imanları yok olmayacak. Ama bir yerde onu yapabilirler. Evet, yerli kiliseler yok olabilir. İsa kendisi bunu söyledi. Değil sadece düşmanlar. İsa kendisi diyor ki ben yerel kiliseyi yok edeceğim. Efes kilisesi. Efes. Herkes biliyor Efes Türkiye'de. Açıklama Vahiy 2:4'te İsa diyor ki ben senin mumluğunu kaldıracağım, atacağım, yok edeceğim. Ben kiliseyi, yerel kiliseyi kapatacağım. Evet. Size bir örnek anlatmak istiyorum. Belki duymuşsunuz bugünlerde Çin'de, Kitay'da, Çin'in en batı, en zapat tarafında Türkler yaşıyor, Uygur Türkler. Onlar vatandaş Çin ama etnik yapı olarak Türk, Türkçe konuşuyorlar. Doğu Türkistan diyoruz onlara. Doğu Türkistan ya da Kitay'da, Çin'de Şincan bölgesinde. Kaşgar onun en büyük, en etnik kentidir, kasabasıdır. Ve bu Kaşgar kasabasında Uygur halkın arasında çok koyu Müslüman. 1930'lara kadar hiç müjde yoktu. Müjde anlatılmadı. Ama 1930 yılında İsveç, Şvetsiya'dan bazı misyoner oraya gidip başkalarının yapamadığını başardılar. Büyük bir özveriyle ve bütün bir uğraşmakla hayatlarını kurban ettiler. Ve yerli Uygurlara her bir durumda hizmet ettiler. Hastaneler kurdular, fakirlere elbise dağıttılar, yetimhaneler ve 10 tane okul kurdular bu halkın arasında. Çünkü o zaman 1930 ama bunlar 500 sene geri kalmış dünyadan uzak bir halk idi. Ve kıtlık zamanında yemek getirdiler ve bu alçak gönüllü hizmetle Uygurların, yani oradaki Uygur Türklerinin kalplerini kazandılar. Ve korkusuzca koyu Müslümanlara, hatta hocalara bile basılan İncil'ler dağıttırdılar. Uygur Türkçesine tercüme edilmiş İncil ve broşürler dağıttılar. Demek hem onların bedensel ihtiyaçlarına hem de ruhsal ihtiyaçlarına karşılık verdiler. Ve böyle gitti 9 sene kadar. 1939 yılında 200 vaftiz edilmiş Uygurlar vardı. 200 kişi Mesih'i kabul ettiler. Ve onların çocuklarını da sayarsanız 500 kişilik bir kilise oluştu. Ne kadar büyük bir başarı. Rab o da mümkün olmayanı yaptı. Evet. Ama 1933 senesinde Uygurlar bir ayaklama yaptılar. Çin'e karşı ayaklandılar. Kopmak istediler, ayrı devlet kurmak istediler. Ve binlerce Çinli asker ve devlet adamları öldürdüler. Ve ondan sonra Doğu Türkistan Cumhuriyeti, yani ayrı bir devlet olarak ilan ettiler. Abdullah Han adında biri, bir emir, yani askeri bir emir. Ondan sonra 39 senesinde bir bu İsveç misyoneri, Nyström adında misyoneri çağırtırdı. Ve o iki İsveçli kardeşi ile birlikte üç kişi olarak onun huzuruna geldi. O zaman Abdullah Han, onlar odaya girerken ağzını mendille örttü. Kafirlerin soluduğu, yani havayı solumamak için. Şimdi biliyor musunuz? Ne kadar büyük nefret dolu bu kişiyle. Ve büyük bir öfkeyle dedi ki, şeriatımıza göre sizi idam etmeliyim. Çünkü yaydığınız haberle halkımızın imanını bozdunuz. Ölmeye hazırlanın. Fakat son saniyede onun yanında duran bir hizmetçi bir laf yaptı, onların hayatını bağışlansın diye yalvardı. Ve yabancılar, bu iki İsveç misyoneri zorlukla Rusya üzerine döndüler İsveç'e. Ama bu geri kalan bu 300 kişi Uygur, 500 kişi Uygur imanlılara ne oldu? Bütün Uygur imanlılarını hapsettiler, dövdüler ve işkence ettiler. Erkeklerin hepsini öldürdüler. Kimisinin kafasını keserek, kimisi hapiste öldü. Ve kadınları ve kızları Müslüman beylerin haremlerini kapatıp köle ettiler. Ve böylelikle bütün Uygur kilisesi bir günde yok oldu. Ne oldu? Rabbin evini, tapınağı yıktılar. Ve gerçekten bu özellikle son yıllarında, özellikle dünyanın sonuna yaklaşırken bu olaylar çoğalacak. Açıklama Vahiy kitabı 6, 8 ve 9 diyor ki ne vakit beşinci mühürü açtı kurban yerini gördüm. Onun altında o kişilerin canlarını bulunurdu. Hani Allah'ın haberinden için ve şahitlik ettikleri için öldürüldüler. Ve yüksek sesle şöyle bağırdılar. Ey kutsal ve doğru efendi ne zamana kadar davalamayacağım? Ve yeryüzünde oturanlardan kanımızın intikamını almayacağım. Evet. Bu birinci mesele. Birinci konu. Bir yerel topluluk Rabbin tapınağıdır. Oradaki kişileri tek tek bedence öldürürsen, sen onu yıkmış oluyorsun. Bu tapınağı yıkmış oluyorsun. Ama Rab diyor ki dikkat et. Bunu yapan kişi benim önünde hesap verecek. Tamam, bunun üzerine çok durmaya gerek yok. Ama daha başka metotlar var, daha başka yöntem var. Nasıl bir kişi yere kilise yıkabilir? Yani tapınağı yıkabilir. İkinci bir şey, kiliseye günah sokmakla ya da günaha izin vermekle sen kiliseyi değil Allah'ın evini yıkmış oluyorsun. Bunu görüyoruz gene Vahiy kitabında 2:18'de. O da Tiyatira kasabası için, Tiyatira'daki topluluk için Rab konuşuyor. Gene de sana karşı birkaç şeyim var. İzebel adındaki kadın kendini peygamber getiriyor. Kilisenin başında bir kadın vardı. O da kendini peygamber yapmış. Ben peygamberim diyor. Sen de ona veriyorsun, yani topluluk izin veriyor. Öğretiş versin ve benim hizmetçilerimi saptırsın. Zina etsinlermiş ve putlara adanmış yiyintilerden yesinlermiş. Demek ki bu topluluğun içinde açık günah vardı. Ve bu peygamber diyorum, kadın peygamber bu günahı soktu topluluğun içine. Ve sonra ne olacak? Ben ona zaten zaman tanımıştım ama o istemiyor zinasından tövbe etsin. Yani burada putperestlik ve zina bir görünüyor. Anlıyor musunuz? Gerçek zina, gerçek putperestlik. Bakın ben onu hasta yatağına atacağım. Ve kim onunla zina ettiyse, eğer işlerinden tövbe etmezlerse onları büyük çekiye bırakacağım. Onun evlatlarını gene ölümlü hastalıkla vuracağım diyor. Onlar kilise bozdular, tapınağı yıktılar. Ve Rab diyor ki ben de onları yıkacağım ölümlü hastalıkla. Nasıl? Sanki konuşuyor eski antlaşma gibi. Hayır. Bu yeni antlaşmanın son kitabı. Ve bütün topluluklar bilecek yürekleri ve düşünceleri araştıran benim. Bilecekler ki her birinize yaptığınız işlere göre karşılık vereceğim. Tabii. İzebel sembolik bir ad. Biliyoruz eski antlaşmada kötü kral Ahav'ın daha kötü olan karısı. O değil sadece putperestliği izin verdi, soktu İsrail'e. Hayır, gerçek Tanrı'ya tapınmak isteyenleri hepsini öldürdü. İzebel bu sembolik ad. Evet. Demek ki bugünlerde de eğer toplulukta sürekli olarak günah işlenilirse ve önderler buna göz yumarsa ya da daha aktif olarak kendileri yani desteklerseler günahı, o kiliseyi, o tapınağı yıkmış oluyorlar. Ve Rab diyor ki ben de sizi yıkacağım. Üçüncü bir yol. Değil sadece bedeni öldürmek, değil sadece günaha izin vermek. Üçüncü olarak imanlıları saptırmakla, yani yanlış öğretişle. Yanlış öğretiş veren kişiyi, o da kiliseyi yıkıyor, tapınağı yıkıyor. Okuyoruz 1. Timoteus 1:19-20. Paulus burada Timoteus'a genç bir önder olarak akıl veriyor, kuraj veriyor. İmanı sağlam tut. Vicdanını da temiz tut. Var bir takım kişiler bu vicdanı bir kenara atmışlar. İmanlılar da gemi gibi batmıştır. İmeneos ve Alexander bunların arasındadır. Ben onları terbiye etmek için şeytana teslim ettim. Maksat Allah'a küfür etmekten vazgeçsinler. Acaba bu iki kişi, bu Alexander ve İmeneos ne yaptılar? Küfür, Allah'a küfür ettiler. Nasıl? Nasıl bir sarfoş Allah'a küfür ederse? Ya nasıl yani Sırbiya'da meşhur değil mi? Allah küfürleri var öyle mi? Hayır. Bu küfür etmek yanlış öğretiş demektir. Sahte öğretiş vermekle Allah'a küfür ettiler, Rabb'e küfür ettiler. 2. Petrus 2:1. Ama halkın içinde sahte peygamberler de çıktı. Aynı bunun gibi. Sizin aranızda da sahte muallimler olacak. Onlar saklıdan yıkıcı ve ayrılık getiren öğretişler sokacaklar. Onları satın almış olan büyük efendiyi inkar edecekler. Kendi kendilerini çabucak yok ettirecekler. Sahte öğretiş diyor, kilisenin yıkılmasına, Allah'ın tapınağının yıkılmasına yol açıyor. 2. Timoteus 2:16, 18'e kadar. Ama dünyaca boş langırtı laflardan uzaktır. Onlar daha fazla Allahsızlığa sebep oluyor. Ve öyle sözler kangren gibi yayılacak. İmeneos ve Filitus da onlardandır. Onlar hakikatten saptılar. Diyorlar ki diriliş zaten olmuş bitmiştir. Ve böylelikle kimi kişilerin imanını yıktılar. Kilise yıktı. Bak öğretiş çıktı. Biz beklemiyoruz bedenlerimiz dirilsin. Bu diriliş zaten olmuş. Değil İsa'nın dirilişi. İmanlıların dirilişi olmuştu. Bir daha dirilmek yok. Biz imana gelince diriliyoruz. Bedenlerimiz hep çürüyecek, mezarda kalacak. Böyle bir öğretiş diyor, kilisenin, tapınağın yıkılmasına sebep olacak. Bugünlere kadar aynısını görüyoruz. Filipiler 3, 17, 18. Kardeşler beni örnek alın ve bizim örneğimize göre yaşayanlara dikkat edin. Çünkü bir sürü kişiler var size, onlardan için çok defa anlatırdım. Ve şimdi size gene gözyaşlarla anlatıyorum. Onlar Mesih'in haçının düşmanlarıdır. Ve bu da şimdi çok güzel anlatıyor. Hani sahte öğretişin özü nedir? İsa Mesih'in haçından, çarmıhından kaçmak istiyor. İsa okey, İsa süper, İsa'nın sözleri, İsa'nın mucizeleri çok güzel. Ama İsa'nın haçtaki ölüm oldu değil, olmadı. Ama böyle kenarda kalsın. Hayır diyor, haç ortada. Haç imanımızın merkezidir. Ve sen oradan şaştın mı? Onu bir kenara çektin mi? 95% başka temalar konuştun mu? 5% sadece haç anlattın mı? O zaman sen sahte öğretmen oluyorsun. O zaman kiliseyi yıkmış oluyorsun, tapınağı yok etmiş oluyorsun. Evet, imanımızın merkezi artık İsa'nın haçı değil. Ondan nefret ediyorlar. Sabaha kadar haleluya bağırıyorlar. Sabaha kadar ilahi söyleyecekler. İsa, kutsal ruh diye bağıracaklar. Ama İsa'nın haçı mı? Ondan uzak duralım. Onun hakkında fazla konuşmayalım. Bugün öyle bir tendans var, öyle bir akım var. Çünkü neden? Galatya 6:14 bunu açıklıyor. Çok açık bir sözlerle. Onunla, haçınla yani, dünya benim için haça gerildi. Ben de dünya için haça gerildim. Dünya yok benim için. Ben de dünya için yokum. İsa Mesih'in haçına iman eden kişi o duruma geliyor. Dünya haça gerildi. Paralar, evler, arabalar, düğünler, eğlence, sağlık, başarı, rahatlık. Bütün bunlar dünya. Ve bugünkü vaizlerin çoğu bu konuları vaaz ediyorlar. Ve kim bunun arkalarından taklaşırsa işte diyor, tapınak yıkılıyor. Kilise yok oluyor. Aldanma. Çok büyük kalabalık var. On binlerce kişi var ama kilise yok. Rab onlara bakıp diyor ki siz tapınak değilsiniz. Siz kilise değilsiniz. Ve bugünkü vaizlerin çoğu onu vaaz ediyorlar. Kimisi çok kaba bir biçimde. Rab seni zengin edecek. Başkalar biraz daha böyle kulturnu, daha böyle deri altına girerek cicili bicili diyor ki Rab hepimize söz verdi, hep şifa versin diyorlar. Ya da başkaları diyor ki daha nazik, daha örtülü bir biçimde Rab senin psikolojik yaralarını iyileştirecek. Ve onun için bir ton ayetler bulacaklar, bir ton vaaz edecekler ve kişiler yani bu sebeple topluluğa geliyorlar. Bu kişiler diyor tapınağı yıkıyorlar. Senin duyguların, senin isteklerin, senin ihtiyaçların, onlar merkezde. Dil İsa'nın haçı. Yanlış öğretişlerin ortak tarafı bu. İmanımızın merkezinde sen varsın. Rab her şeyi yapacak senin için. Biz yaşamıyoruz. Rab'be şan ve saygı getirelim. Hayır. Allah'ın tek bir hakkı var. Seni mutlu etsin. Yoksa defolsun. Lazım değil bana. Aslında bugünkü öğretişlerin özü bu. Ve dikkat edelim. Dinle. İnternette olsun, televizyonda olsun. Bir kişiyi gördüğün zaman çok güzel konuşuyor. Ayet, ayet, ayet üstüne ayet. Ama ne anlatıyor? Ortada sen misin? Yoksa İsa Mesih'in haçın? Ortada seni mi anlatacak? Allah sana hizmet ediyor. Yoksa biz kurtulduk ona hizmet edelim. Buna karşı doğru öğretmenler ve vaizler diyor ki evet İsa senin için öldü. Ama sor bakalım ne için öldü? 2. Korintiler 5:15 ve o İsa herkes için öldü. Tamam. Senin için, günahların için doğru. Öyle ki yaşayanlar da artık kendilerini yaşamasınlar. Ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan kişiye yaşasınlar. Görüyor musunuz farkı? kiliseyi yıktıran, tapınağı yok eden kişiler böyle vaaz ediyorlar. Sensin ortada. Ve böylece yanlış öğretişlerin her sene binlerce kiliseyi yıkıyorlar. Milyonlarca kişiyi ateşe sürüklüyorlar. Ve şimdi dördüncü bir konu var. Değil sadece imanlıların bedenlerini yok etmekle, değil sadece günah sokmakla, değil sadece yanlış öğretişlerle. Dördüncü bir yol ve Paulus daha fazla bunun üzerinde duracak, imanlıların birliğini bozmakla. Eğer tamam doğru öğretiş ama gene de var fırsat bir yere toplantıyı bölesen, yere bir toplantıyı iki parça yapasın. Nasıl yani Korint'te tam bunu yapmak üzereydiler. Ve Paulus son bir deneme yapıyor onların birliğini korumak için. Ve şimdi son bu metoda, bu yönteme bakacağız. Nasıl kilise yok edilebilir birliği bozmakla. O da Paulus'un buradaki anlamıdır. Zaten bölüm 1'den 5'e kadar hepsi bu konudadır. Ne kadar büyük bir konu görüyor musunuz? Neden bir kilisenin birliğini bozmak, onu yıkmak demektir? Hani imanlılar cenneme gitmiyor. Yanlış öğretiş yok, günah da yok. O zaman ne problem var? Her bir kişi bölsün, bu kiliseyi 3 parça yapsın, ne olacak? 3 tane sebep göstereceğim. Birincisi, günaha açık kapı vereceğim. Yani bir yere toplantıyı tapınak olarak böldüğün zaman en birinci günaha açık kapı vereceğim. Romalar 16-17. Kardeşler, sizi yalvarırım. Var kişiler aldığınız öğretişe karşı ayrılıklar yapıyorlar. Ve günaha düşmek için sebep veriyorlar. Onlara dikkat edin. Onlara sokulmayın. Ne diyor? Ayrılık yapmak zaten günaha düşmek için sebep olacak. Bunlar, bu birinci adımın arkasında mutlaka ikinci adım gelecek. Kilisenin birliği bozuldu mu, sen o imanların imanını zayıflatıyorsun. Ve en sonunda o kişiler hani bölünecek, yok olacak. Biz bunu canlı olarak gördük. Kaç senede beri gençleri toplamaya çalışıyoruz. Birlik varken başka kiliseler bunu yok ettiler, bu birliği. Gençler yok oluyor, sağa sola dağıldılar. Ve şimdi bak, nerede onlar? Onun için bu temada Paulus çok sert konuşuyor. Kilisenin birliğini bozan tapınağı yıkmış oluyor. İkinci bir şey. Çünkü toplantıyı bölmek neden geliyor? Beden düşüncesi. İmansız gibi düşünmek ve davranmak sebeptir buna. 1. Korintiler 3:3. Çünkü hala beden düşüncesi içindesiniz. Madem aranızda kıskanmak ve çekişmek ve ayrışmak var, o vakit hala beden düşüncesinde değil misiniz? Hala insanca yaşamıyor musunuz? Öyle değil mi? Her bir önder kendi grubunu oluşturmak istiyor. Hey, bunlar beni dinliyor. Her hafta ben onlara vaaz veriyorum. Beden düşüncesi. Aa, bizim toplantı çok şükür 150 kişi olduk. Çok büyük stereolar var, 10 tane gitara var, kor var, her şey var. Ama beden düşüncesi bunlar. Ve üçüncü bir şey, sen topluluğu böldüğün zaman Rabbin duasına ve Rabbin isteğine karşı gidiyorsun. Çünkü o Yuhanna 17:21 diyor ki, ve diliyorum, bu işte İsa'nın son duası. Rabbin duası dediğimiz ey gökteki baba değil, bu imanlının duası. Rabbin duası aslında Yuhanna 17'de bulunuyor ve şöyle diyor, 17:21, Yuhanna 17:21. Ve diliyorum onların hepsi bir olsunlar. Ama sen biliyorsun. Sen diyorsun, hayır bir olmasınlar. Bana gelsinler. Aynı nasıl sen baba bendesin ve ben sendeyim. Öyle ki dünya inansın sen beni gönderdin diye. Topluluklar bir oldu mu? Gerçek birlik oluşturdular mı? O zaman şahitliğimiz güçlü oluyor. O zaman bu da dediği gibi dünya görecek, bu da Allah'ın parmağı var. Ama bir yerde hiç gereksiz 10 tane toplantı olur mu? Ne de 2 tane yeterli olacak. Ne diyecekler? Siz zaten aranızda anlaşamıyorsunuz. Ne girip bana laf yapıyorsun? Sen hiç gerek yokken, yani ne günah var, ne de yanlış öğretiş var ortada. Sen kalkıp kiliseye bölersen, kişileri kendi peşine sürüklersen, kısacası sen birliği bozarsan, arkadaş sen kork. Kork. Sen ateşten oynuyorsun. Sen kiliseyi sadece yaktın değil, Allah'ın tapınağını bozdun, yıktın. Ve Rab diyor ki, ben de seni yıkacağım. Yani bu korkunç sözler, haftaya devam edeceğiz. Ve daha detaylı araştıracağız. Bu önderler, kiliseyi bölmeye razıdırlar, yeter ki benim istediğim olsun diye. Rab onlara nasıl davranacak? Bugün bunu gördük, Rab nasıl davranacak? Sen ateşle oynuyorsun. Belki yeryüzünde hiçbir şey olmayacaksın ama en son ateşte Rab seni yakalayacak. Ama haftaya bakacağız paranın öbür yüzünü. Peki, önderlere baktık. Ama sen sıradan bir imanlı olarak nereye kadar onları seslemeye, onlara itaat etmeye mecbursun? Ne zaman diyeceğiz stop buraya kadar? Ben seni dinlemeyeceğim. Hakkımız var mı böyle yapmaya? Yoksa kendini büyük getiren herkesi dinlemek, herkese saygı göstermek zorunda mıyız? Nasıl bizim özellikle Bulgaristan kiliselerinde öyle oluyor? Ve daha fazla Çingene kardeşlerimizin arasında öyle bir şey var. Adam kendini büyük getirir mi herkes kışkış oluyor. Saygı göster, şapkasını indiriyor, parasını veriyor, hizmet ediyor, ayaklarını yıkıyor. Nereye kadar? Ve onu haftaya bakacağız. Rab sizinle olsun.